Meraklısına bilim programının kaydını yapıyoruz bugün. Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını Meraklısına Bilim. Ben Sarkaç'ın sosyal bilimler editörüyüm. Müsemma Sabancıoğlu adım. Bugün biraz kendi alanımın dışına çıkacağım ama yakından tanıdığımız, iyi bildiğimiz bir üyemizle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hakan Ürey ile biz şimdiye kadar Sarkaç'la beraber çalışmışız. Meraklısına Bilim programları yapmışız. 2018'de sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinde olmazla olmazlar ve bunlar nedir diye iki yazısı yayınlanmış Hakan Hoca'nın Kaan Akşit'le beraber. İki de Meraklısına Bilim programımız var. Onlar da biri 2018'de, biri de 2022'de 1,5 sene kadar önce yapmışız. Gene sanal gerçeklik, insan bilgisayarlar iletişimi, etkileşiminin geleceği. Bir de biraz daha değişik bir konuya girmişiz bir noktada geçen sene. Mühendisler nörolojik hastalıklara nasıl çözümler buluyor diye. Şimdi bugün bu programı yapmamızın nedeni sizinle son zamanlarda bir hızlı bir gelişmeler oldu. Daha günlük hayata gireceğine dair bu teknolojinin zaten bir perspektif vardı. Siz bu programlarda, yazılarda bunu anlatıyorsunuz ama bir takım şeyler realize oldu. Başlamadan ben sizi tanıtayım hemen. Hakan Ürey, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecesini Atlanta Georgia Tech'ten aldı. ABD'de Microvision şirketinde çalıştı. 2001 yılından itibaren Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ekran ve görüntüleme sistemleri, sensörler ve mikroteknoloji alanlarında 50'den fazla patente sahip, 200'den fazla makale, 30'dan fazla davetli konuşmacı olarak katıldığı organizasyon. Ve 2013 yılında ise gelecek nesil giyilebilir ve 3 boyutlu ekran teknolojileri geliştirme çalışmaları için Avrupa Araştırma Konseyi ERC tarafından verilen prestijli ileri seviye araştırma ödüllerini kazandı. En başta söylediğim gibi Hakan Hoca Bilim Akademisi'nin de üyesi, üyelerimizden birisi. Şimdi bir ilk soruyla başlayayım ben. Kişisel bilişim devriminin aşamaları var. Kişisel bilgisayarlar girdi, web gelişti, mobil cihazlar hayatımızı domine etti. Bir görüşe göre şimdi iki şey aynı anda yaşanıyor ve bu daha önce pek olan bir şey değil diyorlar. Hem yapay zeka hem de metaverse teknolojileri. Bu ikisi aynı anda mı oluyor? Paralel şekilde mi gidiyor? Bu değerlendirme ile ilgili sizin görüşünüz nedir?
Merhabalar. Yapay zeka konusunda, metaverse konusu da aslında geniş perspektifinden bakarsak yeni değil. Böyle ikisi de 50 yıl önce aşağı yukarı ilk ortaya atılmış değişik yerlerde akademik çalışma olarak ve özellikle de yapay zeka böyle birkaç defa dalga dalga gelmeye başlamış, çalışmış. Sonra o dalga İşte istenilen hedeflere yeterince hızla ulaşılamamış. Tekrar geri adım atılmış. Bir süre uykuya yatmış. Sonra tekrar canlanmış ve ama bu son gelen dalga bir anda çok hızlı bir şekilde kasıp kavurdu ortalığı resmen. Yani hem akademik çevrelerde hem eğitim çevrelerinde işlerde işte işlerimizi elimizden alacak mı, ne olacak diye herkesin de paniklediği, bütün toplumun artık duymayanın kalmadığı bir hale geldi. Hani bunlar son dalga belki işte 10 yıldır var ve gittikçe de hızlanarak devam ediyor. Hayatımızda da önemli bir yer halihazırda aldı. Hani ve kalıcı. Metaverse kavramı da bilişim devrimleriyle biraz paralel olarak başlamış diyebiliriz. Özellikle de internetin hayatımıza girmesiyle başlıyor. Metaverse deyince de bu kendi içinde biraz geniş bir kavram. Yani bir sürü şeyi içeriyor. Ama bunun önemli bir bölümü benim de aslında araştırma alanımla çok yakından ilgili. Bu akıllı gözlükler, işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gözlükleriyle sanal bir dünyanın içerisine girdiğiniz veya işte akıllı gözlükler acaba cep telefonlarının yerini alabilir mi tartışmalarının olduğu bu alan. Bu akıllı gözlük alanı ve oradaki devrime de bakarsanız orada da bir üçüncü veya dördüncü dalgayı yaşıyoruz. Aslında yapay zekada son gelen dalga çok güçlü geldi ve kalıcı olduğunu herkes kabul ediyor. Yerini pekiştirdi. Bu akıllı gözlüklerle ilgili bu üçüncü veya dördüncü dalga denilebilir. İlk olarak böyle 1960'ların sonlarında başlıyor. Yani 1960'larda akıllı gözlük çalışmaları yapılıyor derseniz birçok insan inanmaz muhtemelen ne vardı ki teknolojik olarak diye düşünebilir. Ama ilk olarak 1968'de yapılan çok önemli böyle tavandan zincirle asılan kocaman bir kask var. Yani siz kaskı giymiyorsunuz, kask sizi giyiyor gibi. Ağır çünkü. Ama onun iki kenarından böyle asılmış ekranlar var. Orta zamanlar kullanılan teknoloji, bu tüplü televizyonlar kullanıyorduk haliyle, görüntü teknolojisi olarak başka bir şey yoktu. Onların böyle küçültülmüşü, mini CRT diyorlardı. Yaklaşık böyle 1-2-3 santimetre boyunda ekran. Önüne bir büyüteç gibi lensler konuluyordu. O şekilde büyüterek iki göze görüntü gösteren. Ama bir yandan da arka tarafını da gördüğünüz ilk örneği yapılmıştı. Onunla hani gelecekte işte sanal dünyanın içerisinde yer alabileceksiniz. İşte efendim grafik display'in üzerinde gösterebildiğiniz görüntüler gerçek dünyayla üst üste örtüşebilecek gibi insanlar spekülasyonlar yapmaya başladılar. Sonra 1990'lı yıllarda ben de içerisinde bizzat yer aldım. Doktoram sonrası çalıştığım firmada akıllı gözlükler geliştirdik. Fakat orada da başka teknolojiler yetmedi. Yani optik olarak veya alt kullanılan display ekran teknolojisi olarak belli bir yere gelmişti. Biz lazer tarayıcı ekran denilen bir teknoloji geliştirmiştik çalıştığım firmada. İşte LCD'ler teknolojileri yavaş yavaş gelişmeye başlamıştı. OLED teknolojileri yavaş yavaş ismi duyulur hale gelmişti. Onları kullanmaya başladık. Bu CRT işte mini CRT denilen tüplü şeylerden kurtulunuyordu. Fakat bu sefer de bilgisayarlar ya özellikle taşınabilir bilgisayar teknolojileri yeterli değildi. Pil teknolojisi yeterli değildi. İşte ergonomik sorunları zaten vardı falan. O dalga böyle yani bir sürü firmalar kuruldu vesaire kaldı. Sonra 2010'da tekrar bir dalga geldi. Orada gene işte Google Glass'la belki birçok insan ilk olarak Google Glass'ı duydu 2012 yılında. Akıllı gözlük deyince. O zamana kadarkinleri duyanlar daha az böyle biraz Silikon Vadisi etrafında kalan bir hikayeydi. Biz Seattle'daydık. Hani Amerika'nın batısı da özellikle domine ettiği. Fakat 2012'den sonra bütün dünyada çok firmalar kuruldu. Silikon Vadisi'nde başta olmak üzere. Ben kendim de bu alanda faaliyet gösteren iki tane firma kurdum. Laboratuvarımla o zamana kadar geliştirdiğimiz teknolojileri ticaretleştirmekle uğraştık. Fakat bu dalga böyle geldi ve hani kalıcı bir şekilde akıllı gözlükler geldi. Hala diyemiyoruz maalesef. Yani bu dalga böyle hani şu anda bıçak sırtı. Acaba bir uykuya yatacak tekrar. Bir 10 sene sonra çıkacak mı? Herkesin beklediği son birkaç senedir pek iyi haberler gelmiyordu. İşte Microsoft HoloLens projesini bitirdi. Google Glass ve derivasyonu olan projeleri kapattı. İki tane firma şu anda. Ya bir sürü startuplar battılar. Benim kendi firmalarım da böyle yön değiştirdi. Akıllı gözlük işinden ziyade teknolojileri başka yerlerde kullanmak üzere devam etti. Dediğim gibi bir sürü böyle onlarca firma da bu arada battı. Neyi bekledi herkes? Apple'ın Vision Pro denilen işte yaklaşık bir ay önce çıkan teknolojisi acaba başarılı olacak mı? Yani virtual reality, sanal gerçeklik alanında çok başarılı örnekler var. Ama artırılmış gerçeklik, o da tam artırılmış gerçek de değil. Onun ayrımına belki gireriz. Nedir artırılmış gerçeklik, nedir sanal gerçeklik ama bu Apple Vision Pro'nun çıkması önemli bir milattır. Bir aydır çok konuşuluyor. Bunun başarısı aslında bunun kalıcı olup olmayacağını da belirleyecek önemli bir kilometre taşı olacak.
Tam
Biraz
da
uzun geldim ama iki
yok,
senenin hikayesini bir
çok iyi
50'ye dayanmam
yaptın.
gerekiyordu.
Çok güzel de bir yere geldik aslında. Ben bu programı hazırlanırken Apple Vision Pro VR mı, AR mı sorularını gördüm. Ve evet, bu çok güzel bir soru. Ve soru cevaplar da benim hemen anlayabileceğim gibi bir cevaplar vermiyordu insanlar. Çünkü Metaverse zaten benim çok, yani AR, VR biraz daha iyi bildiğim kavramlardı. Bir noktada Silikon Vadisi'nde yaşadığımız için ama Metaverse sanki yeni çıktı gibi düşünüyordum. Hayır, öyle de değil. Şemsiye bir kavram mı Metaverse? AR, VR, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. Metaverse'ün Türkçesi var mı? Bütün bunları böyle bir toparlayabilir miyiz?
Metaverse'ün Türkçesi var mı bilmiyorum. Yani denersek de böyle genelde çok kalıcı olmuyor. İngilizcesi herkesin kulağı dili kısa sürede alışıyor. Söylemesi de zor değil. Dolayısıyla sanki Türkçe'ye girdi ve kaldı gibi. Metaverse az önce bahsettiğim işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik. Yani Metaverse dünyasının içine nasıl gireceksin? Bunun için araç olan teknolojiler bunlar olacak. Ha, telefonla veya bilgisayarın karşınızda otururken de Metaverse'in içine girebiliyor musunuz? Girebiliyorsunuz. Yani bu bir yeni bir deneyim sunan bir dijital teknolojiden bahsediyoruz. İşte kendimizin yerine avatarlarımızın mesela bir araya geldiği, el sıkıştığı, toplantıya girdiği, müze gezdiği, dünyaya gezdiği, işte çıkarttığınız zaman da gerçek dünyaya döndüğünüz bir şey hayal ediliyor. Yani biz fizik kanunları açısından bakarsak şu an bildiğimiz kadarıyla teleportation mümkün değil. Işınlanma. Fakat başınıza gözlüğü taktığınız zaman anında bir yere ışınlanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir gerçek üstülük var. Belki o anlamda meta denmesi, metaverse dönmesi mantıklı olabilir. Yani fizik kanunlarını bir bakıma arkasından dolanmış oluyoruz. Kendimizi başka yere ışınlamış oluyoruz, başka bir dünyaya. Bu şekilde insanların süper güçler elde edilmesi, işte bir süper kahraman gibi ortalıkta dolanması. Oyunlar oynarken zaten bunlar hani yıllardır vardı. Daha da fazlası. Biraz da hani gözlüğü çıkardığınız zaman böyle gerçeklikle sanal arasındaki çizginin inceldiği ve insanların kafa karışıklıklarının olabileceği tahmin ediliyor. Bence bu riskler içerisinde biraz sayılan risklerden. Artı şeyler var. İşte beyin dalgalarını okuyarak acaba biz böyle bir bilgisayarla veya cihazla etkileşmeye başlayabilir miyiz? Şu anda pek işte beyin dalgalarını direkt şey yapamıyoruz. Hala da elimizin veya dilimizin komut vermesi gerekiyor bilgisayarlara. Ama beyinden iletişimle direkt komut verebilecek miyiz? Bunlar çalışılan human computer interface denilen alan, insan bilgisayar etkileşimi alanı. Aslında bir yandan bakarsanız belki daha çevreci yaklaşımlar diyebiliriz. Yani teknolojiyi savunmak için işte bir yere gerçekten uçağa atlayıp gitmeniz gerekmiyor. Toplantılar, seyahatlerin azalması açısından karbon ayak izimizi azaltıyor bu teknolojiler diye düşünülebilir. Bir de metaverse deyince şeyi anlayanlar var. Bu yeni ekonomi, işte NFT, kripto gibi alanları. Yani bunlar da aslında metaverse'in içerisinde bahsedilen konular bence. Dolayısıyla çok geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bu sürekli canlı, paylaşımın son derece yüksek olduğu, sonsuza kadar yaşayan, hatta insanlar öldükten sonra bile işte avatarları yapay zeka sayesinde sizin davranışınızı, konuşmanızı, hareketlerinizi yerine göre karar vermenizi öğrendiği için aslında avatarlarınızla hani artık dünyada olmayan insanların bile yaşatılabileceğini düşünülüyor. Bu da tabii biraz hem korkutucu hem de çok cazibesi yüksek bir şey. Yani insanların ayrıldığı sevgilisiyle hala bir arada görmek de isteyebilir kendini. Böyle tahmin etmediğimiz başka yollara gidebilir buradaki tecrübeler. Genel kapsam böyle. Metaverse'in.
Son bir ay önce çıkan akıllı gözlük, Apple'ın gözlüğü ve 200 bin kadar da sattığı söyleniyor Amerikan marketinde şimdi. Belli ki dünyaya yayılacak ve tonu belirleyecek. Ona benzer şeyler çıkacak hemen ardı sıra. Orada başka bir konuşmanızda bahsediyordunuz bundan. Bir tür boyut meselesi var. Eskiden oda büyüklüğündeydi bilgisayarlar. Televizyonlar bir çeşit ekran teknolojisi diye düşünürsek. Büyüklerdi, hacimlilerdi ve ağırlardı. Sonra onlar inceldi, daha hafifledi. Sonra bilgisayar ekranları büyüdü. Arada telefonların küçük ekranına geçtik. Birden akıllı saatler çıktı. Bir böyle büyük ve küçük ekranlar arasında bir gidiş geliş var ve aslında bu bütün deneyimlerimizi de belirleyen bir şey. Bu akıllı gözlüğün bu deneyimin içinde yerini acaba nasıl görmeli?
Yani şimdi şöyle her şey küçülüyor ama gözlerimiz küçülmüyor veya görmek istediğimiz görüş alanımız küçülmüyor. Dolayısıyla küçük bir telefon ekranı işte gözümüzde en fazla 25-30 santimetre yani en yakın o mesafeden bakmamız gerekiyor göz sağlığımız için. Dolayısıyla hani görüş açısı olarak bakarsanız çok limitledik kendimizi küçük ekranlara geçerek. Ama mobilite ekran boyutunu yendi bence. Mobiliteyi daha çok seviyoruz. Yani yer yer hatta işte cep telefonunuza bakmayı tercih ediyorsunuz. Önünüzde bilgisayar olduğu halde. Çünkü işte daha rahat oturuyorsunuz vesaire. Şimdi ama akıllı gözlüklerin en büyük sunduğu şeylerden bir tanesi büyük ekran tecrübesini. Hatta şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük ekran. Yani 360 derece etrafınızı sarabilen ekranları önünüze getirebiliyor. Vision Pro'yu da ben geçen hafta Amerika'da deneyimledim. Bazı açılardan muhteşem. Yani şimdiye kadar gördüğüm en iyi gözlük açık ara. Ve onlar çok önemli bir karar vererek şeyden vazgeçtiler. Yani anladığımız anlamda bu artırılmış gerçeklik. Yani arkasını görebildiğin ekran şeyinden vazgeçerek bir kamerayla dış görüntüyü çekiyorlar. O kamerada çektiği görüntüyü ekrana yansıtıyor. Yani sanalla gerçekliği kendi istediği gibi birleştirmiş oluyor. İsterse birini daha parlak yapıyor, daha şey yapıyor. Birisi öbür bir sanal obje efendim gerçek objenin önüne geçmişse uygun şekilde işte objelerin birbirini hani bir şeyin arkasındaysa onu göremezsiniz ya. Onları algoritmik olarak dijital olarak yapabildiği için birçok önemli avantajları var. Artı bu artırılmış gerçeklik yaptığınızda önü şeffaf camlı. Orada işte optik teknolojiler gerçekten çok zor. Benim alanım da olduğu için inanılmaz zor bir problem. Küçültemiyorsunuz. İşte bu görüş açısını çok büyük olan ekranlar yapamıyorsunuz vesaire. Onlar böyle bilinen çok büyük problemlerin bir anda üstesinden geliyorlar ama tabii ki orada başka bir zor problemi çözmeleri gerekiyor. O da latency dediğimiz böyle görüntüdeki gecikmeler. Ben şimdi ellerimi koyduğum zaman hakikaten ellerim sanal gözlükten bakıyorum ama ellerim geliyor. Odaya birisi girdi onu görüyorum. Ellerimi şöyle hareket ettiriyorum hızlı hızlı. Hakikaten böyle arkada hani iz bırakmadan böyle bir gecikme olmadan çok hızlı kameralarla çekip onu doğru perspektiften yani çünkü kamera gözümün tam olarak olduğu yerde değil. Perspektif farkı insanı çok şaşırtan ve işte mide bulantısına, baş dönmesine sebebiyet verebilen bir şey. Doğru perspektiften yani gözümün görmesi gereken perspektiften her şeyi göstermeyi çok güzel yapmışlar. Çok başarılı. Yani oralarda yani başka bir verdikleri bu büyük teknolojik karar başka zor problemleri çözmelerini gerektirmiş ama güzel orayı yapmışlar. İkinci çok güzel yaptıkları bilgisayarla etkileşim kısmı. Microsoft HoloLens'in böyle çok gelişmiş gözlüğü vardı. İşte elinizi şöyle getiriyordunuz, şöyle klikliyordunuz. İşte büyük hareketler yapmanız gerekiyordu havada. Şimdi burada hiç elimi hani burada ekranda göstermem zor ama kucağınızda eliniz dururken böyle çok hafif bir hareketle şöyle yapıyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz, tutup şöyle yapıyorsunuz. İşte normal bir mouse'la, touchpad'le yaptığınız hareketleri yapıyorsunuz. Böyle aşağı bakan kameralar var ve o hareketleri çok müthiş algılıyor. Çok da güzel çalışıyor. Bence o alanlarda yaptıkları çok çok başarılı. Ama hala da hani bir yarım saat kullandım. Ben çıkarttığım zaman böyle bir oh dedim. Yani bütün gün hani kafanıza takın, unutun durumu yok bence. Yani bu biraz şeye benziyor. Gözlük takan kişiler tamam yani alışmış takıyorlar ama bir gözlük 20 gram işte bilemediniz 30 gramdır. Ama 100 gramlık bir gözlük taktığınız zaman yani veya işte hani havuzda taktığınız gözlüğü çıktığınız anda bir an önce çıkartmak istersiniz. Kimse onda dolaşmaz yani rahat onun çünkü ne kadar yaparsanız yapın çok rahat olma ihtimali yok. Dolayısıyla biraz ona benziyor. Yani işiniz bitince bir an önce çıkartmak istiyorsunuz hala da. Bu ergonomik problemler bence en büyük engeller. Ağırlıktan kurtulmak için gene Apple işte bütün ağırlığı oraya koymayıp ayrıca böyle kenarda bir kenarda duran cebinize koyabileceğiniz kabloyla bağlı bir pil şeyi yapmış. O da bence yani yerinde bir karar. Kafada olsaydı o ağırlık daha da fazla zorardı. Ergonomik olarak yorardı rahatlatma adına. Ama yani bu büyük bir kilometre taşı dediğim gibi. Hani 10 sene dayanırlarsa ve ilerlemelere devam edilirse bence uzun saatler kullanabileceğimiz bir yere gelebilir. Ama böyle şeydeyiz. Biraz bıçak sırtı. Yani jüri halk ve kullanıcılar. 200 bin kişi iyi bir rakam ama yani bir son tüketici ürününden bahsediyorken böyle 10 milyonlar, 100 milyonlar adetlerinde gelmesi gerekiyor. Yani başarılı bir ürün kategorisi olması için telefonlar gibi. Telefon milyarlarca adetlerde satılıyor biliyorsunuz. En basit telefon modeli bile yani birkaç milyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani hala da epey bir uzun yolu var.
Ya hep hızdan bahsediyoruz. Tabii bütün bu teknolojilerin aslında gelmeden önce enerji teknolojileri tabii çok ayrı bambaşka bir konu ama Vision Pro'nun bataryası pili ile ilgili özel bir durum var mı? Onun ne kadar dayandığını ve onun ne kadar gelişebileceğine dair bir perspektif var mı?
Yani pil teknolojilerine çok yoğun çalışılıyor. Yani arabalar için de böyle, efendim dronlar için de böyle, drone ve benzeri otonom sürüş teknolojileri için de cep telefonu için pil yani çözüldüğü gibi pek yani şikayetimiz yok. İşte bütün gün idare ediyor. Hani bir yere geldi. İnsanları rahatsız etmeyen. Ama gözlüklerde hala da hani ağır ve yeterince uzun gitmiyor. Çünkü şöyle düşünün. Vision Pro'da tam sayısını bilmiyorum ama 10 tane falan kamera var üzerinde. Yani bugün en iyi cep telefonunda herhalde 4-5 tane kamera var. Bunda 2 tane display var. Her biri 8K. Yani televizyon alırken hani 4K televizyonları en gelişmiş televizyon diye alıyoruz. her bir gözünüzün önünde iki tane yani iki tane 8K display var üzerinde. Dolayısıyla inanılmaz bir algoritmik yük şeyin üzerinde. Göz takip sistemleri var. Arka planda sürekli onlar çalışıyor. Yapılan iş algoritma olarak, hesap olarak çok kompleks. Yani anca Apple gibi kendi çiplerini üreten ve en gelişmiş teknolojiyi kullanan bir firma hani bu seviyede yaptı. Çok iyi ama hala daha gidecek yolu var.
Bıçak sırtı demenize şaşırdım ben. Bana bu ürünün piyasaya çıkmasıyla ha tamam yani işte sizin de meraklısına bilim programını 2018'de yapmışız 6 yıl önce. O noktada siz diyorsunuz ki yani bu olacak akıllı gözlükler geliyor belli ki. Bana milat demenizde o yüzden oturuyor kafamda tamam bu iş oldu diye bakıyordum ben. Bıçak sırtı de beklemediğim değerlendirme oldu. Hala yürüyecek yolu var.
Bence öyle. Bence öyle. Yani heyecanlı insanlar büyük bir hevesle bekledikleri için işte ilk çıktığı gün birkaç gün içerisinde 200 bin adet sattılar falan ama yani alıp bütün gün kullanmadıktan sonra hani alıp bir kenara koyacağınız ya da her gün bir yarım saatlik oyun konsolu gibi insanların kullanacağı bir cihaza dönüşür. O da tam bir tüketici ürünü anlamına gelmez. Yani şu anda ben demoda gördüğüm şeylerde beni en çok heyecanlandıranlar işte 3 boyutlu bir doğum günü videosu var mesela. Gerçekten içinde oluyorsunuz. İşte bir tane dağın tepesinde ip üstünde yürüyen bir cambaz var. Onun yanında olduğunuz bir video yapmışlar. İnanılmaz heyecanlı. Ben düşeceğim diye böyle şey oldum. Koltuğun kenarına tutundum. Deneyimler olarak muhteşem. Veya işte bir şey izliyorsunuz, heyecanlı bir şey. Arkadan o sırada odaya birisine girdi. Onu algılıyor kameralar. Hemen sizin izlediğiniz görüntünün ortasında bir anda böyle bir pencere açılıyor. Gelen kişiyi görüyorsunuz. Veya ellerinizi havaya kaldırdınız mesela. Hemen elleriniz böyle sahnenin içerisine giriyor. Çok müthiş güzel şeyler ama hani ben bilgisayarda yaptığım işi toplantı yapmak için, maç izlemek için inanılmaz bir deneyim. Yani işte NBA basket maçını efendim hemen kortun yanındaki en pahalı sandalyeden izleyebilirsiniz. Ve çok da gerçekçi hissedilir. Efendim futbol maçı aynı şekilde antrenörün ya da yedek kulübesinden bir futbol maçını veya hakemin gözünden neredeyse takip ediyor olabilirsiniz. Hani bunlar şu anda mümkün olmayan ve insanların da gerçekten para harcamaktan çekinmedikleri özel deneyimler. Bence buralarda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Gerçekten ama Apple ilk tanıtırken işte bunu daha verimli olacağınız bir çalışma ortamınızın, bilgisayarınızın bir devamı, bunu takıp çalışacaksınız, işinizi burada yapacaksınız gibi lanse etmişti. Yani o tarafını bilmiyorum, hala benim şüphelerim var. Yani belki çok özel tasarım yapan insanlar, mimarlar, iç tasarımcılar vesaire onlar kullanabilirler de böyle ben kullanır hale gelmeme sanki vakit var gibi geldi.
Son soru, bütün bunlar deneyimimizle ilgili, hız ve zamanla ilgili, aslında zamanı kullanma biçimimizle etkili, onunla ilgili bütün bu. Ben şimdi sosyal bilimciyim, biraz oradan bakıyorum. Siz çok işin içinde birisiniz. Teknoloji, işte bir söyleşinizde şey diyorsunuz, bana mesela çok hızlı oluyor bütün bunlar gibi geliyor. Siz o teknolojinin kendi içinde aslında ağır gittiğinden bahsediyorsunuz. Buradaki algı farkımızın kaynağı ne? Bana çok çok hızlı gibi geliyor ve hazır değilim ben. Mesela yapay zeka OpenAI tamam çıktı. Hani kendi açmazlarıyla geliyor ama ben daha onun ne olduğunu anlarken Google'da çıkartıyor ve sonra bir şey daha bir şey daha geliyor. Sizin aslında bu işler ağır gidiyor demenizden kasıt ne?
Güzel bir soru. Yani şimdi akademik olarak araştırma dünyasında işin içinde olduğunuz zaman dediğim gibi yani yapay zekanın hikayesi 60 senelik. Efendim bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliklerin hikayesi 1968'lerde 60'larda başlıyor. Ve dalga dalga teknolojinin farklı çok kritik kısımları geliştikçe ilerliyor. Bazen o dalgalar şimdi sadece akademik araştırmayla gitmiyor tabii. Büyük bir sermaye ihtiyacı var bu teknolojilerin hayata geçip son tüketici ürünü olabilmesi için. Yani günümüzde çok milyar dolarlardan bahsediyoruz böyle bir şeyin hayatımıza girmesi için. Hani bu sermaye sahiplerinin de bu işe yatırım yapacak insanların da inanacağı bir teknolojik olgunluğa gelmesi gerekiyor. Hatta inandıkları halde olmayabiliyor ve tekrar fail ediyor, geri çekiliyor. Bir 10 yılda yeni araştırma faaliyetleri devam ediyor. Hani bunun içerisinde yer alan insanlar için yavaşta görünebilir ya da işte başarısız oldu, geri çekildi. İşte onlar da bir grup insan araştırma alanlarını değiştirdiler. Başka şeylerle uğraşmaya başladılar. Sonra tekrar döndüler popüler olunca. Çünkü araştırmaları bir alanları da hep hani fon neredeyse orada gitmek zorundasınız. Kendi başınıza oturup araştırma yapmıyorsunuz. Yani öğrenci için, laboratuvar çalışmalarınız için sürekli fonlara ihtiyaç var. Onlar da böyle işte şeyleri takip etmeye çalışıyor. Teknolojik şeyler nerededir? Moda teknolojiler nerededir? Yatırımdan işte bir 10 sene önce, 20 sene önce araştırma faaliyetleri başlıyor yatırım yapılacak hale gelmeden. Dolayısıyla yani öyle bakarsanız evet bu fikirler şeyler çok önce de vardı veya bilim kurgu filmlerinde birçok şeyi ilk kez görüyoruz. Ondan sonra bazen 20 yıl, bazen 30 yıl, bazen de 2-3 sene geçmesi yeterli olabiliyor ama hani o çerçeveden bakarsanız yani son tüketicinin, kullanıcının, halkın kullanıp heyecanlanacağı hale gelene kadar aslında çok uzun bir geçmişi var. Yani bunların hiçbirisi böyle birkaç yıllık araştırmayla çıkan teknolojiler değil. Ama bir çıktığı zaman da bazen yani etkisini görmek o andan itibaren çok süper hızlı oluyor. Eksponansiyel bir hızla yayılıyor. Dolayısıyla hani bir yandan şunu kabul ediyorum tabii ki. Teknolojik değişim hız, hayatımızı etkileme hızı gerçekten şey oldu. Eskiden 10 sene önce, 20 sene önce ben ilk hoca olduğum zamanlar hani hangi konularda çalışalım vesaire öğrenciler tavsiye sorduğu zaman işte doktora yapacağım hangi alanlar ya da ne okuyayım diye çok daha kolaydı cevap vermek. Şimdi açıkçası bu tür sorulara cevap vermek 5 sene sonra şu anda öğrendiğin bilgiler eskimiş mi olacak yoksa daha da önemli hale mi gelecek? Bunları tahmin etmek çok daha güçleşti.
Çok güzel bir şey söylüyorsun. Son bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlar deminden bir toparlamaya çalıştığım şey şu. Zamanla ilişkimizle çok alakalı. Deneyimlerimizi değiştiriyor bu teknolojik ürünler. Benim aklıma gelmez de elimde bir telefon, kare bir nesne ve böyle sürekli başım aşağıda. Siz bu akıllı gözlüklerle ilgili verdiğiniz bir konuşmada başımız dik olacak artık diyorsunuz. O güzel bir metafor da değil aslında. Doğrudan olacak olan şeyi söylüyorsunuz. Yani hız, zaman, bütün bunların okur yazarlığı gerekmiyor mu? Bunlar çok hızlı giriyor hayatımızı, çok hızlı yayılıyorlar ve ben aslında neyin içine girdiğime dair önden bilgi alsam daha iyi değil mi? Bu tür bir organizasyonel vardır herhalde bunu yapanlar. Hani bu nasıl bir teknoloji? Ne değiştirecek hayatımızda? Hani bu bir deneyimimiz vardı, şimdi o gidiyor yerine başka bir deneyim geliyor. Var mı bunu çalışanlar? Vardır. Sivil toplum, devletler belki okur yazarlığı nasıl olmalı bu işin?
Güzel bir soru sordunuz. Açıkçası net olarak şudur bu diyeceğim bir cevabım da yok. Tabii bilim insanı olarak bizim en önemli şeyimiz, peynirimiz, ekmeğimiz merak. Dolayısıyla hani meraklı olmak ve işte bir sürü kaynaktan olan bitenleri takip etmek. Yani bu işte şu an çıkan akıllı gözlük ne yapıyordan ziyade henüz çıkmayanlar, insanlar nelerle uğraşıyor acaba şu anda laboratuvarlarda ne tür teknolojiler pişiyor gibi işte daha vizyoner, fütürist insanların araştırıp işte sağdan soldan derleyerek anlattıkları konuşmaları dinlemek, bu TED konuşması gibi yapılan konuşmaları dinlemek veya daha derin bilgi içeren konuşmaları dinlemek bence hani en kendinizi güncel tutmanın ve neler olacağını takip etmenin yolu o. En iyi söyleyebileceğim ama biz de üniversitede biraz öğrenmeyi öğretiyoruz diyoruz zaten. Öğrettiğimiz şeyler mezun olduğunuz an itibariyle eski de kalabilir yer yer ama yani analitik becerilerinizi yüksek olsun diye uğraşıyoruz. İşte bir mühendislik fen eğitimi alıyorsanız efendim öğrenmeyi öğretiyoruz diyoruz. Ondan sonrası artık kişilerin kendine kalmış.
Bilim iletişimcileri var tabii artık dünyada. Onlara galiba çok fazla iş
Evet.
düşüyor. Bilim insanlarının yaptıklarını böyle bilimle ilgili olmayan insanlara aktarmak için gazeteci de olmayan, bilim gazetecisi de diyorlar. Popüler bilim yazarlığı, bilim akademisinin yeri bu konumu o yüzden de çok önemli bence Türkiye'de.
Çok önemli. Yani hani televizyonlarda görüp eleştiriyor insanlar işte her konuyu bilen insanlar çıkıyorlar konuşuyorlar saatlerce ama ondan ziyade işte uzmanların
Evet.
görüşlerini uzmanlar da genelde işte arada bir konuştuğu için onlar da tam olarak nasıl ifade edeceğini çok iyi bilemiyor mu? O yüzden bana böyle şeyi o başlığı da oturacak. Sizin gibi bunun tercümesini yapacak.
Evet.
Bilim insanlarıyla herkesin anlayacağı dil arasında kişilere çok ihtiyaç var.
Tamam, bu konuya devam edelim. Biz akıllı gözlükler mesela göz sağlığını nasıl etkileyecek diye ben kişisel olarak merak ediyorum. Akıl odejenerasyonu gibi bir hastalık için akıllı gözlükler bir tür çare olabilir mi? Bir sonraki programda onu yapmak istiyoruz. Yine bir üyemizle konuşacağız. Son olarak Türkiye'ye dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Bütün bu teknolojinin, bilimsel gelişmelerin ve ekonomik olarak Türkiye nasıl bir yerde ve ne, yani üyemiz Darun Acemoğlu'nun çarpıcı bir tespiti var. Önümüzdeki bir süre dilimi de veriyor. 10 ya da 20 yıl gibi yapay zeka ve bu tür teknolojilerin gelişimini yakalayamazsa Türkiye ülke olarak belki biraz başı derde girecek diyor. Nasıl bir yerde? Seyirci miyiz? Yok, hayır, katılıyoruz. Biraz bütün bunların içinde rolümüz var. Ne olur en genel değerlendirmeniz?
Bence seyirci değiliz. Yani araştırma faaliyetleri olarak bakarsanız aslında hani bunun önemli bir halkası da şeyden geliyor. Türkiye'deki Vakıfeli Üniversitelerinin Bilkent'in önderliğiyle kurulmuş olması ve arkasından gelen güçlü vakıf üniversiteleriyle devlet üniversitelerinin de oradaki rekabeti yakalayıp kendilerine çeki düzen verip onların da daha rekabetçi olmaya çalışmasına da vesile oldu. Bence o yüzden hani güzel bir gelişmeydi bu. Diğer güzel bir gelişme bence Türkiye 15 hatta 20 yıldır neredeyse Avrupa Birliği'nin araştırma çerçeve programlarının üyesi. Bu da çok kıymetli. Yani Avrupa'daki araştırmacılardan fon almak açısından, proje yazmak, işbirliği yapmak açısından bir farkımız yok. Benim de kendi laboratuvarım için aldığım fonların çoğunluğu buralardan geldi. Dolayısıyla hani bulunduğumuz yer itibariyle önemli dezavantajlarımız. Bir de internet ve bilgi erişimin bu kadar kolay olması da eskiden olan yer dezavantajlarını, nerede bulunduğun çok önemliydi. Yani Silikon Vadisi kendi başına çok daha büyük bir şeydi belki. Veya efendim Cambridge Üniversitesi'nin Cavendish Laboratuvarı dediğiniz zaman bütün fizik biliminin %50'si belki onun etrafında dönüyordu. Ama şimdi çok daha bütün dünyaya yayıldı. Ha biz Türkiye olarak yani hem bu bir fırsattır ama bir yandan da dışında kalmak da çok kolay. Evet yani iyi takip edip dışında kalmamız lazım. Yapay zeka tarafında ya bilmiyorum hani çok iyi bu alanlarda araştırma yapan güncel gelişmeleri takip eden çok insan var. Hem akademik camiada hem startup yani yeni firma kuran insanlar bu alanlarda iş yapmaya çalışan insanlar da çok. Bunlarla ilgili yatırım çevreleri de oluşmuş durumda. Yani bence kaçırmış değiliz ama böyle o hıza yetişmek zorundayız. Gerisinde de kalmamalıyız. Hakikaten şimdi yapay zeka şeyleri devrimleri oldu. Şimdi mesela robotik devrimi tam olamadı. Yani robotlar neler olabilir diye bilim kurgu filmlerinde 30 senedir 40 senedir izliyoruz ama yani henüz evimizde bir robot yok. Robot taksiler yavaş yavaş işte denemeleri yapılıyor. Otonom sürüş yapan araçlar. Hani yavaş yavaş bir açıdan da daha demokratik bir dünyaya gidiyoruz. Yani herkesin şoförü olacak. İşte efendim evinde bir hizmetçisi. Herkesin sekreterinin olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz bence. Hani yapay zeka işte bu asistan problemini çözüyor gibi büyük oranda. Otonom araçlar da geliyor. İşte evde de bir tane robot olsa o da süpürge olarak yavaş yavaş girmeye başladı eve ama daha gelişmişini hayal ediyor insanlar. Ama oralarda mesela bu donanım teknolojileri kısmı çok kıymetli. Oralarda treni kaçırmamamız lazım bence.
Çok güzel. Apple'ın ürününden bahsetmiş olduk. Son olarak şu da bana biraz trajik komik geliyor. Ürünün fiyatı biraz yani hani orta sınıflar için Amerika'da yaşayanlar ve bizim için zaten biraz çok bu eleştiriliyor. Niye bu kadar çok diye de tartışmalar var. Gerçekten bu kadar çok mu yoksa Apple Market stratejisi olarak bunu belirliyor?
Zararına satıyorlar söyleyeyim size.
Öyle mi? Fiyat
Tabii.
3.499 dolar. Bu çok
Zararına
etkili
satıyorlar.
pazarlama stratejisi. 3.500 değil 3.499 demek. Buna da güldüm ben yani hani olaylar nereye gelmiş hala 1 dolar için kalbimizi kırıyorsunuz Apple
Yok
Bey.
bence benim bildiğim kadarıyla yani zararına sattığı ilk ürün iPad olmuş Apple'ın bu da ikinci ürün. İçindeki yani zaten hani şeyi bir kenara bırakın bunun geliştirilmesi için harcanan milyar dolarları. Yani şu anki hani maliyetinin de altında olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok teknoloji olduğunu hani meraklılar böyle gidip bakabilirler. iFixit diye bir tane site var mesela orada açıyor. Daha ilk 24 saat içinde alıp bir tanesini parçaladılar. İçinde neler varmış, ne teknolojiler varmış merak eden girsin bir baksın. Tek tek toplarsan zaten herhalde muhtemelen böyle bir araba parasına gelir de neler olduğunu görünce insan daha da çok etkileniyor bence. Ne kadar büyük bir entegrasyon olduğunu. Yani dolayısıyla fiyat evet yani çok pahalı ama yani çok karmaşık bir sistem çünkü.
Çok güzel oldu bu bitiriş. Meraklısına bilim programına en son merak eden içine girip bakabilir diye adres de vermiş olduk. Çok çok teşekkürler. Desteğiniz
Ben
için
teşekkür
çok
ederim her
teşekkür.
zaman.
Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.